Ayrım 20.
Felsefe ve tıptan seyahat, politika ve tarihe kadar zamanda yayımlanan her şeyin doymak bilmez bir okuyucusu olan biriydi. Çok yemek yemezdi, yalnızca su ya da bira içerdi. Dogmatik değildi, her şeyle ilgili nazik ve dostçaydı. Bahçıvanlarla, elmas kesicileriyle ya da eczacılarla, hekimlerle konuşabildiği kadar içtenlikle işleri hakkında konuşurdu. Yalnızca hoşgörüsüzlüğe ve terbiyesizliğe tahammülü yoktu. Bu nezaketsizlik ve kabalığa tahammülsüzlük gerçekten nazik, her insanın tipik özelliğidir. Locke'a göre yaşamdaki başlıca erdem saygıdır. Ben de bu görüşe tamamıyla katılıyorum. İçten gelen saygı, uygar insanın en yüce işaretidir bence. Locke'un günleri. Eğer Locke'un yaşamının neredeyse bütün filozoflar ve mutlu insanlar gibi yazıları ve dostluklarının dışında tarihi yoksa da yaşadığı dönem olaylarla dolu, fırtınalı ve çekiciydi. Locke 1632 yılında doğduğunda barok çağı zirvesindeydi. Locke'un ömrü boyunca birçok tarihi olay yaşandı. İngiltere'de 1. Charles saltanat sürdü ve celladın tahtasında öldü. Cromwell öldü. 2. Charles İngiltere tahtına çıktı. Wallenstein öldürüldü. Japonya batılılara karşı kapandı. Drogheda'da İngilizler İrlandalıları katletti. Fransa'da 14. Louis devri başladı. Çin'de Mançuryalılar Ming hanedanlığını sona erdirdiler. Westfalia Barış Antlaşması imzalandı. Fronde Savaşı yapıldı. New Amsterdam, sonradan adı New York oldu, İngilizlere geçti. Büyük devrim 2. James'in kaçışı ve William ve Mary'nin tahta çıkışlarıyla sonuçlandı. Rusya'da Büyük Petro iktidara geldi. 1. Frederick Prusya kralı oldu ve Hindistan'da Timur İmparatorluğu parçalanmaya başladı. Bu dönem sırasında tıp tarihini yazanlar ise Francis Glisson, karaciğerin kakım kürkünden pelerini içinde soylu bir hanım gibi bir zarla örtülü olduğunu keşfetti. Versung, gizemli pankreas kanalını keşfetti. Fransız hekimlerin usta kahini Gaipetin'di. Sir Thomas Browne'nin Religio Medici tıbba yeni bir inanç verdi. Tıp fizikçisi Borelli, insan gövdesinin mekanik bir yapısı olduğu anlayışını getirdi. Tıp kimyacısı Silvius, bütün hastalıkları kimya ile tedavi etmeyi denedi. Thomas Willis, serebral poligonunun geometricisiydi. Picquet, lenfatik ağı araştırıldı. Sydenham, yalnızca adı yeter, Teofile Bonnet, Cenova'da bir patoloji müzesinde 3000 vaka tarihi topladı. Pizzalı Malpighi, kılcal damarların ince ağ örgüsünü tanımladı. Danimarkalı Stensen, parotis bezi kanalını keşfetti. Bavyeralı hekim Stahl'ın canlıcılık kuramı bedeni ölümsüz ruhun edilgen bir aracı haline getirdi. Ustaların ustası Leydenli Boerhaave, Büyük Baglivi Nicolas de Blegny ilk tıp dergisini Paris'te kurdu. Asturias'ta gül hekimi Gaspar Cassel, pelagra hastalığını ilk kez tanımladı ve Bologna ve Padua'da Morgagni anıtsal bir ölü galerisi derledi. Öteki alanlarda bu çağ Descartes'in Discours de la Methode, Milton'un Areopagita, Hobbes'un Leviathan, Boyle'un Kuşkucu Kimyacı, Isaac Newton'un keşifleri, Pascal'ın matematiği, Halley ve Huygens'in astronomisinin ve Presbiteryanizm ve Fox'un kuvayı kırıcılığı gibi dini hareketlerin çağıydı. Edebiyatta Cornelli, Racine, Molière, Milton, Dryden, Calderon de la Barca, Lope de Vega, Ben Jonson ve Samuel Pepys'in altın saatiydi. Sanatta Bernini, Kruger, mansart ve vrenle barok mimari doruğuna yükseldi. Resmin Rubens, Rembrandt, dal kavukluk etmeden, kralları küçümsemeden cücelerin resmini yapan ressam, Velazquez, Murillo, Van Dyck, Vermeer ve Frans Hals gibi güneşleri vardı. Müzikte Monteverdi çağıydı. Scarlatti ve Lully ile opera gelişti. Piyano geliştirildi ve keman mükemmel hale getirildi. Bu çalkantılı dünyada Locke'un yazıları modern demokratik düşüncelere bir başlangıç noktası ve cumhuriyetçi düşünce ile Amerika ve Fransa'daki devrimci hareketler arasında bir köprü oldu. Yeni çağın gelişimi ve düşünceleri matematikçi akıl ve rasyonel deduksiyon ya hak ettikleri değerin verilmesi bu çağda oldu. Reformasyonun ilerlemesiyle insan Tanrı ile arıcısız karşı karşıya geldi. Çeşitli monarkların çevresinde ulusal kiliseler ortaya çıktı ve sonuçta Katolik ülkelerde karşı reformasyon yükseldi. Önceden rahip, skolastik olan aydını şimdi laik hümanist temsil ediyordu. Tanrı, Tanrı tanımazlığın ve sonrasında Fransız devrimi gibi devrimlere öncülük eden siyasi kargaşalıkların bulutları arasında kayboldu. Ve bana göre hak ettiği değer verilmemiş bir olay başladı. Savaş zamanında iktidar ve güç simgesi olan atın değerinin azalması. İsa'dan önce 5. yüzyılda Karl Jaspers'ın aynı zamanda dünyanın farklı bölgelerinde meydana gelen tarihsel önemi olan olaylar anlamında zaman ekseni dediği dönemde birkaç büyük felsefe ve din aynı anda doğdu. Jaspers'a göre bu fikirlerin geniş ölçekte yayılmasını kolaylaştıran ata binen insanların uygar dünyada aniden ortaya çıkışlarına bağlıydı. Durum buysa ben de tam tersinin de geçerli olacağını söylüyorum. Şimdi tartıştığımız çağda atın öneminin derece derece azalmasının da büyük önemi vardır. İnsan attan inmeye başladı. Bana göre yürüyen insan her zaman at sırtındakinden daha iyi ve daha demokratik düşünebilir. Locke'un arkadaşları. Bir insanı iyi tanımak için onun arkadaşlarını bilmek kadar öğretici başka bir yol pek yoktur. Bir insanın arkadaşlarını, aşklarını, zevklerini ve okuduğu kitapları bilmek, onu bütünüyle tanımaktır. Locke'un yalnızca platonik aşkları oldu ama birçok arkadaşı vardı ve bunlardan bazıları zamanın bilimsel devleriydi. Yalnızca büyük bir insan çekici olabilir ve hepsinden öte diğer büyük adamların dostluğunu kazanabilir. Büyüklük büyüklüğü çeker. Locke'un hemen hepsi çok büyük ve ondan kat kat ünlü çağının devlerinin arkadaşlığını ve hayranlığını kazanabilmesi gerçekten onun entelektüel erdeminin bir ölçüsüdür. Gerçek dostluk yalnızca büyük ruhlar bahçesinde yetişen güzel bir bitkidir. Dostluk aşkın kendisinden bile daha karmaşık ve daha yüce bir duygudur. Çünkü daha üretken ve daha az bencildir. Ancak dostluk belki de kaderleri arkadaş olmak olan iki insanın karşılaşmalarını sağlayan görünmez mekanizma dışında gökten bir armağan değildir. Dostluk kazanılması gereken bir armağandır. İnsan onu yalnızca dürüstlüğü, değerliliği, bağlılığı, cömertliliği ile günden güne aynı aşkı elde ettiği yolla kazanabilir. Ve hepsinden öte kalıcı kılabilmenin yolu yalnızca bunlardır. Sevgi ve özgürlük gibi bu kazanımın ne büyük bir şey olduğunun farkında olan her insan için dostluğun zaferi zorunlu günlük bir iştir. Robert Boyle ve Görünmez Kolej. Locke öğrencilik günlerinde Robert Hooke ve Richard Lowell'le olan arkadaşlığını canlandırmış, bu ikisi Boyle'le birlikte yıllar sonra 2. Charles'ın himayesinde doğal bilimleri geliştirme Londra Kraliyet Derneği olan yeni felsefeyi geliştirmeye adanmış, Görünmez Kolej'i oluşturanların önünde geliyorlardı. Bu üç adam Locke'un etkin katılımıyla solunum fizyolojisi üzerine etkili çalışmalar yaparak kan dolaşımını keşfetmiş ama dolaşımla solunum arasındaki bağıntıyı kuramamış, William Harvey'in çözmeden bıraktığı sorunları çözdüler. Bu üç büyük insanın çalışması Presley'in oksijeni yalıtması ve Lavoisier'in giyotinin kanlı bıçağı önünde başı yuvarlanan Lavoisier, onun yapısını ortaya koymasıyla bir yüzyıl sonra tamamlanmış oldu. Locke ve tıbba büyük ilgi duyan fizikçi Boyle arasındaki dostluk derin ve bağlayıcıydı. Locke'un önerisine uyan Boyle'un yazdığı İnsan Kanının Doğal Tarihi Üstüne incelemeler çok hünerli ve bilgili Doktor J.L.'ye adanmasıyla bu gerçek açıkça ortaya konmuştur. Atmosfer araştırması öğrencilik günlerinden beri Locke'u etkilemişti. Bu nedenle Boyle'un atmosfer değişimleri üzerine deneylerini sürekli olarak izledi. Daha sonra Boyle, Locke'a buluşunu yaptığı hava boşaltma makinesini emanet ederek ondan mendip kurşun madenlerinde aletlerin tuhaf görünüşlerinden korkan madencilerin hemen engellendikleri bir işlemi, barometrik ölçümleri yapmasını rica etti. Ama aynı zamanda doğa gözlemcisi olan Locke, işlek zekasının yaklaşımını biraz değiştirdi ve kendini madencilerin yaşamları ve hastalıklarını gözlemeye verdi. Bunları Boyle için hazırladığı özel bir raporda açıkladı. Derken Londra'yı perişan eden korkunç büyük veba salgını geldi. Kırsal kesime yayıldığı zaman Boyle ve Locke Oxford'a dönmek zorunda kaldılar. Orada Boyle'un yeni deneysel felsefe için kendi Haçlı Seferi'nin özel ordusu gibi bir araya getirdiği eczacılar, makinistler, cam imalatçıları ve katipler grubuna Locke da katıldı. Boyle'un yönetiminde Locke, kimya, kan ve salgın hastalıkların inelenmesiyle hava durumu arasındaki ilişki üzerine çalışmalarda yoğunlaştı. Bilinen bilim aşkıyla Locke, Wren ve Hooke'un icat ettiği barometrik ve higrometrik aletlerle çalışmaya başladı. Locke'un kağıtları arasında bulunan 3 Eylül 1666 Oxford tarihli notta şunlar yazılı. Loş kızıl güneş ışığı, bulutsuz bir havadaki tuhaf loş kırmızı ışığın yarattığı güneş ışınlarının bu görülmemiş rengi çok dikkat çekiciydi. O sırada Londra yangınını daha duymamıştık. Bu acayip olaya neden olanın doğudan esen bir rüzgarla bu yöne sürüklenen, o sırada yanan Londra'nın dumanları olduğu sonradan ortaya çıktı. Böylece Locke, İngiltere'de meydana gelmiş en büyük felaketlerden biri olan korkunç büyük Londra yangınını bilimsel nesnellikle gözlemiş oldu. Yıllar sonra ağır hasta olan Boyle, Locke'dan Havanın Genel Tarihi kitabının müsveddelerini yayıma hazırlamasını istedi. Locke kitabın düzeltmelerini titizlikle yaptı. Hatta Boyle'un ölümünden sonra Oxford'da hava üzerine yaptığı araştırma notlarını da ekleyerek yayımladı. Locke ömrü boyunca bol bol yazmasına karşın güncellerden oluşan 10 kitap, 16 cilt notlar ve raporlar, birkaç bin tıbbi ve bilimsel yazışma ve diğer mektuplar. Yalnızca iki bilimsel çalışmasını yayımladı. Bir tanesi hava üzerine, diğeri de Paris'teyken bir çocukta gözlemlediği ve el ve ayak parmaklarında büyüyen boynuz gibi çıkıntılar diye tanımladığı bir onikokriposis vakasının daha önce hiç yayımlanmamış ilk klinik tanımlamasını yaptığı eseri. Toplumsal ve önleyici tıpla olası bağıntıları nedeniyle hava çalışmasına duyduğu ilgi, hastalığın zorunlu kıldığı emekliliği süresince OTS'de çalışma penceresinden ölçümlerini sürdürmesine neden oldu. Ölümünden kısa bir süre önce bile kırlangıçların gelişlerini ve göç edişlerini gördüğü tarihleri yazmıştı. Ünlü dostluk Thomas Sydenham Locke'un en sıkı dostluğu 17. yüzyılın en ünlü İngiliz hekimi Thomas Sydenham'la oldu. Sydenham'ın zamanını, dostluğunu vermesi, danışmanlık yapması ve Locke'un onun bilgisinden yararlanması, genç adamın açık, nazik kişiliğinin ve özellikle parlak zekasının onu çekmiş olması anlamına gelir. Sydenham, kitaplarını kapamış, gözlerini yaşama ve hastalarını açmış bir hekimdi. Onun en iyi kitabı Hastasıydı. Entelektüel değerine paha biçilmez bu dostluk boyunca Locke yoksun olduğu duacı yaklaşımı geliştirdi. Bu üstün yetenekli iki adamdan biri İngiliz tıbbının hipokratik yapısını yenileştirmeye yönelmiş, öteki ise kaderin eliyle felsefe tarihinde daha önce hiç işlenmemiş biçimde doğalcılığa, özgürlüğe, hoşgörüye ve sağduyuya çağrıda bulunmuştu. İki hekim birlikte birçok hastayı, özellikle Londra'da binlerce insanı hala öldürmekte olan korkutucu bulaşıcı çiçek hastalığı kurbanlarını ziyaret ettiler. Tıp fizikçilerin ve tıp kimyacıların etkisi altında bütünüyle yiten, unutulan Hipokrat ilkelerinin basit yöntemleriyle üstad, ateşe ve çiçek hastalığına bakarken Locke'un merak ve hayranlıkla konsültasyonda hazır buluşunu gözümüzün önüne getirebiliriz. Sydenham'ın en büyük başarılarından biri bir bitki bilimcinin çiçekleriyle yaptığı gibi hastalıkları klinik türleri içinde sınıflamasıydı. Sydenham'ın tedavileri basitti. Kan alma, diyet ve birkaç tane ilaç veremli hastalara atabilmeyi öneriyordu. İki adamın yaptığı birçok uzun sohbette Sydenham, Locke'un felsefi bakış açısını öğrenmiş olmalı. Locke da onun aracılığıyla insanları, yaşamı ve tarihi gözlemlediği ustanın doğalcı ruhunu kavramış olmalı. David E. Wolfe'un zekice açımladığı ilginç bir gerçek, iki hekimin, Sydenham ve Locke, mikroskobun klinik kullanımına karşı olmaları ve hastanın doğal durumunu gözlemeyi yeğlemeleridir. Wolfe, Charles Singer'ın beş büyük mikroskobist, Malpighi, Sven Merdan, Hooke, Gray ve Loewen van Hook, 19. yüzyıla dek etkin taraftarlarının olmadığı gözlemini anımsatır. Bu yalnızca Sydenham ve Locke gibi hekimlerin optik aletlerin kullanılmasına inanmamalarıyla değil, hastanın başucundayken gözlerine ve duyularına daha çok güvenmeleri gerçeğiyle açıklanabilir. Bugün özellikle laboratuvar raporlarıyla bir hasta hakkında her şeyin bilinebileceğine inanan hekimler için bunu anımsamak zekice olabilir. Bir hekimin her şeyden önce duacı olması gerektiğine inanıyorum. Yani hekim hastayı canlı ve acı çeken bir doğa parçası olarak düşünmelidir. Onun kişiliğini, sorunlarını, kalıtımını, çevre koşullarını ve hastalığını göz önünde bulundurmalı. Sydenham'ın yaptığı gibi bilinen bir şey olan yaşam öyküsü, bütünlüğü içinde hastanın geçmişini, sorun olan şimdiki halini, klinik işaretler ve belirtilerin ışığı altında ipucu veren geleceğini araştırmalıdır. Bu nedenle son çözümlemede tıp tarihinde daima kalıcı olan doğalcılıktır. Locke'un felsefesinin anahtarının Sydenham'dan öğrendiği tıpta bulduğu söylenir. Çünkü Locke tıbbi görüşlü bir filozoftu. Aynı Descartes'in matematik görüşlü olması gibi. Locke'un tıbbi yazıları üzerindeki Sydenham'ın kendi el yazısıyla yazdığı not ve görüşleri, Locke'un Latince yazdığı bir şiirini, Sydenham'ın Methodus Curandi Febres'inin ikinci baskısında ön söz olarak yayımlaması, Sydenham'ın çiçek hastalığı üzerine hiç yayımlanmayan eserine Locke'un yazdığı ön söz ve ithaf, ayrıca iki adam arasındaki uzun yazışmalar, iki hekim arasındaki soylu dostluğun öteki kanıtlarıdır. Sydenham'ın Locke üzerindeki deneysel etkisi, Locke'un laboratuvar çalışmasından hastanın deneysel gözlemine geçtiği denemesi De Arte Medicus'ında kendini gösterir. Öksürük üzerine 1668 ve 1670 yılları arasında herhalde Sydenham'la birlikte yazılmış Tussis de bu denemeye eklenmelidir. Büyük bir olasılıkla bu yapıtını erkek kardeşini öldüren veremin kendisinde de bulunduğunu düşünen Locke, akciğerlerinin durumundan endişe duyması sonucunda yazmıştır. Gerçekten Locke'u rahatsız eden sürekli öksürüğün nedeni olan astım ve kronik bronşit, Londra'nın dumanlı havasıyla gitgide ağırlaşmıştı. Klinik tıbbın durumunu ve felsefesini gözden geçirdiği De Arte Medica incelemesinin bir parçası olarak Locke, Sydenham'ın yardımıyla anatomide inceden inceye araştırmaya giriştiği anatomi başlıklı bir bölüm yazdı. Anatominin hastalıklara tanı koymakta sınırlı bir değeri olduğunu, hekim için bir hastanın hastalığının doğal tarihini bilmenin ve klinik deneyiminin olmasının daha önemli olduğunu öne sürdü. Böylece 2 Ekim o günlerde geçerli olan iki okula, Descartes'in esinlendiği tıp fiziği ve Van Helmont'un esinlendiği tıp kimyası, deneysel tıbbı üçüncü okul olarak eklediler. Birbirlerine soyluluk ve içtenlikle hayran olmuş ve zihinlerindeki en iyiyi ortaya çıkarmış iki büyük adam, karşılıklı olarak çok değerli meyveler vermiş bir dostluk, iki üstad arasında var olan bu ilişki, tarihte övülmeye değer birkaç dostluk örneğinden biridir. Thomas Willis, beynin geometricisi. Yaklaşık 10 yıl Locke'un tıbbi çalışmasını keskin bir kavrayışla araştırmış olan ünlü doktor Kenneth Dewhurst'la göre Locke tıbba yaptıkları katkılarla tanınmış ölümsüz dörtlünün bir parçasıydı. Willis ve adını verdiği serebral poligon, Sydenham ve Coera hastalığı, Lover ve tüberkül, Locke ve onikoriposis. Thomas Willis kendini beyin anatomisine adamış bir araştırmacıydı. Bu da onu Cerebri Anatomisi, büyük Christopher Wren'in çizimleriyle resimlenmiş yayımlamaya götürdü. Bu nedenle beyindeki dolaşımın geometricisi oldu. Beyinde kan dolaşımını görmek için Willis safran ya da başka bir renkli madde içeren eriyi beynin karotist atardamarına şırınga etti. Willis'ın Chris Church'te sadık dinleyenlerinden birisi olan Locke, Willis ve Lower'e akciğer fizyolojisi çalışmalarında yardımcı oldu. Isaac Newton ve imgesel dert. Kötü sağlığı nedeniyle Locke, OETS'e çekildiği zaman birçok arkadaşı onu ziyarete geldi. Bunların arasında kendisinden 10 yaş küçük olan fizikçi, gökbilimci Isaac Newton da vardı. Newton yer çekimi kuvveti ilkesini formülleştirdiği zaman 25'inde bile değildi. 27 yaşından önce aynalı teleskobu icat etti ve 30'undan önce de renk kuramını geliştirdi. Newton her zaman buruşuk pantolonu ve yıpranmış papuçlarıyla saçı başı dağınık, zavallı görünümlü bir adamdı. Az ve yetersiz yemek yerdi. Sabaha karşı yatmaya giderdi ve her eğlence ve beden bakımını küçümserdi. Bütün yaşamını çalışmalarına adamıştı. Parlamentoda bir üyeyken Newton'un ağzından çıkan tek konuşmanın üşüttüğü için birisinden pencereyi kapamasını istemek olduğu söylenir.